Ayrım 90. 8.
Bense şöyle yanıt vereceğim bu iddiaya. Böyle bir cinayeti işlemeye karar vermiş olsaydı, tezgahtara da sataşmaz, belki meyhaneye bile uğramazdı. Çünkü böylesine bir cinayeti kafasına koyan insan, kimse onu görmesin, sesini duymasın diye yalnız kalmak ister, sessizlik arar. Bir şey düşünmeden içgüdüsüyle yapar bunu. Sayın jüri üyeleri, felsefenin iki ucu da sivridir. Bizim de yararlanmaya hakkımız var ondan. Meyhanelerde bağırarak babasını öldüreceğini söylemesine gelince, çocukların ya da itişe kakışa meyhaneden çıkarken sarhoşların bağırmalarına kulak asar mı insan? Geberteceğim seni, ama öldürürler mi? Bu uğursuz mektubun meyhaneden çıkarken tartışan sarhoşların bağırmalarından ne ayrımı vardır? Hepinizi geberteceğim. Niçin böyle olmasın? Niçin uğursuzdur da gülünç değildir bu mektup? Çünkü sanığın babası öldürülmüştür. Çünkü bir tanık elinde silahla bahçede kaçarken görmüştür onu. Kendisi de yaralanmıştır bu silahla. Öyleyse sanık mektupta yazdığı gibi öldürmüştür babasını. Bu yüzden gülünç değil, uğursuzdur mektup. Neyse, şu noktaya gelebildik. Bahçede olduğuna göre o öldürmüş demektir. Bütün iddia şu iki şeye dayanıyor. Olduğuna göre bir de demektir. Oradaydı, öyleyse o öldürdü demektir. Ya orada olması öldürdü demek değilse? Evet, olayların birbirini tamamladığını kabul ediyorum. Ama tümü karıştırmadan ayrı ayrı alınız ele onları. Söz gelimi, savcı sanığın pencerenin dibinden hiçbir şey yapmadan koşarak uzaklaştığına niçin inanmak istemiyor? O an sanığın içini dolduran soylu duygularla, babasına duyduğu saygıyla savcının nasıl alay ettiğini de anımsatırım size. Ya doğruysa sanığın dediği? İlk soruşturmada söylemişti sanık. Besbelli anamın ettiği dualar kurtardı beni o anda. Svetlova'nın içeride olmadığını anlayınca koşarak uzaklaştı pencerenin dibinden. İddia makamı itiraz edecektir. Pencereden bakarak anlaşılmaz bu. Niçin anlaşılmasın? Sanık işareti kullanarak açtırttı ya pencereyi. O anda Fyodor Pavlovich belki öyle bir şey söylemiş ya da öyle bir çığlık atmıştır ki sanık Svetlova'nın içeride olmadığını hemen anlamıştır. Niçin ille de bizim düşündüğümüz, tahmin ettiğimiz gibi gelişmiş olsun olaylar? En dikkatli romancının bile gözünden kaçabilecek binlerce ayrıntısı vardır hayatın. Evet, ama Grigori kapıyı açık görmüş. Demek ki sanık eve girdi, öyleyse katil de odur. Sayın jüri üyeleri, kapının açık olması üzerine şunu söylemek istiyorum ki, bu kapının açık olduğunu yalnız bir kişi iddia etmektedir. Oysa bu tanığın o anda, olsun varsın tutalım ki kapı da açıktı, sanık kendini savunmak için yalan söylemiş olsun. Böyle bir durumda son derece olağandır bu, eve girdiğini de kabul edelim. İçeri girdiyse babasını ille de onun öldürmüş olmasını mı gerektirmektedir bu? Koşarak içeri girmiş, odaları dolaşmış, babasını itmiş, hatta dövmüş ama Svetlova'nın orada olmadığını görünce onun buraya gelmediğine, babasını da öldürmeden bu işi atlattığına sevinip koşarak çıkıp gitmiş olabilir. Bir dakika sonra duvardan atlarken heyecanla kafasına vurduğu Grigori'nin yanına da belki bu yüzden inmiştir. Babasını öldürmek felaketini savuşturduğu için kalbi iyi duygularla doluydu o anda. Sayın savcı, sanığın Mokroye'de onun için her şeyin bittiği bir anda taptığı kadının onu sevdiğini açıklaması, yepyeni bir hayata çağırması üzerine içinde bulunduğu ruhsal durumu pek dokunaklı anlattı. Ne var ki gene de aşkı kabul etti sayın savcı. Ama bunu kendi felsefesiyle şöyle açıkladı. Sarhoşluk hali, önünde çok zaman var sanıyordu, idama giden bir insan da öyle sanır ve benzeri. Ama gene soracağım, sanık hakkında yanılmıyor musunuz acaba sayın savcı? O kadar mı ruhsuz bir insandır sanık? Elini babasının kanına bulamış olsaydı, intihar etmek isteği 2 hatta 3 kat güçlenir, kesinlikle öldürürdü kendini. Hayır, tabancalarının nerede olduğunu unutmazdı. Sanığı tanıyorum. Savcının iddia ettiği gibi kalpsiz, yabani bir insan değildir. Evet, intihar edebilirdi. Ama anasının duaları, babasını öldürmemiş olması yüzünden etmedi. O gece Mokroe'de yalnız Grigori için üzülüyor, ihtiyarın ölmemesi, katil olmaktan kurtulması için dua ediyordu. Niçin öyle olmasın? Sanığın yalan söylediğini gösteren bir delil var mı elimizde? Gene babasının cesedini göstereceklerdir. Pencerenin dibinden kaçtı, babasını o öldürmedi diyorsunuz. Kimdir öyleyse katil? Yineliyorum. İddia makamının tek dayanak noktası budur. O öldürmediyse kimdir öyleyse katil? Onun yerine konulabilecek kimse yok ortada demek istiyorlar bununla. Öyle midir acaba sayın üyeler? Sanığın yerini alabilecek kimse gerçekten yok mudur? O gece eve girip çıkanları bir bir saydı savcı. 5 kişidir bunlar. Bunlardan 3'ünün bu işi yapmış olamayacaklarını ben de kabul ediyorum. Bunlar cinayete kurban giden Fyodor Pavlovich, ihtiyar Grigori, bir de karısı Marfa'dır. Geriye sanıkla Smerdyakov kalıyor. Savcı heyecanlı bir dille sanığın suçu yükleyebileceği başka kimse olmadığı için Smerdyakov'u seçtiğini, ortada 6. bir kişi ya da 6. kişinin hayali olsaydı Smerdyakov'u suçlamaktan utanıp hemen bu 6. kişiyi göstereceğini iddia ediyor. Sanırım benim de bunun tam tersini düşünmeye hakkım vardır sayın jüri üyeleri. 2 kişi var ortada. Niçin ben de savcının ortada suçlayabileceği kimse olmadığı için müvekkilimi gösterdiğini iddia edemeyeyim? Smerdyakov'u peşinen bütün kuşkulardan uzak kabul ettiğiniz için başka kimse yok sanıyorsunuz. Evet, Smerdyakov'un katil olduğunu yalnızca sanıkla 2 kardeşi, bir de Svetlova söylemektedir. Böyle düşünen bazı kimseler daha yok değil kentte. Anlaşılmaz, geçmişle ilgili bir takım belirsiz söylentiler var. Nihayet kesin karar vermeye yetmeyeceğini benim de kabul ettiğim pek ilginç birkaç olayın rastlantısı. Önce savcının üzerinde çok durduğu Sara nöbeti, nedense tam cinayet günü gelmiş bir Sara nöbeti. Sonra Smerdyakov'un tam duruşma gününden bir gün önce birdenbire intihar etmesi. Nihayet şimdiye dek ağabeyinin suçlu olduğuna inanan ortanca kardeşin bugün burada verdiği ifade, 3000 rubleyi getirmesi, katilin Smerdyakov olduğunu söylemesi. İvan Karamazov'un hasta olduğunu, bu ifadesinin de suçu ölünün üzerine yükleyerek ağabeyini kurtarmak için yapmış umutsuzca bir çırpınış olabileceğini, sayın mahkeme kurulu gibi, iddia makamı gibi ben de kabul ediyorum. Ne olursa olsun Smerdyakov'un adı geçmiştir gene. Demin sözünü ettiğim esrarlı rastlantılara bunu da katın. Son söz söylenmemiştir sanki burada sayın jüri üyeleri. Belki söylenir daha. Ama şimdi bırakalım bunu, ileride duracağız üzerinde. Mahkeme duruşmaya devam kararı vermiştir. Ben şimdilik sayın savcının demin kişiliğini çok güzel incelediği Smerdyakov'dan biraz söz etmek istiyorum. Tahlilinin yeteneğine hayran kalmakla beraber sözlerinin hepsini doğru bulduğumu da söyleyemeyeceğim. Smerdyakov'un evine gittim, konuştum onunla. Ben bambaşka bir izlenimle ayrıldım yanından. Evet, sağlık durumu zayıftı, doğrudur bu. Ama karakter, kişilik yönünden... Hayır. Savcının iddia ettiği gibi silik, kişiliği olmayan bir insan değildir o. Savcının üzerinde çok durduğu gibi korkak falan da değildi bence. Saflıkla ilgisi yoktu. Tam tersine müthiş şüpheciliğini yapmacık saflığının arkasında saklamaya çalışıyordu. Çok zekiydi. Ne yazık ki iddia makamı büyük bir yanılgıya düşüp aptal sanmış onu. Yanından ayrılırken onun kindar, gururuna aşırı derecede düşkün, sinsi, kıskanç bir insan olduğundan kuşkum yoktu. Bir takım bilgiler topladım. Dünyaya gelişinin öyküsünden nefret eder, yüzü kızarır, Smerdyaşçaya'dan doğma olduğunu anımsadıkça dişlerini gıcırdatırmış. onu büyüten Grigori ile karısına karşı saygısızmış. Rusya'yı lanetler, onunla alay edermiş. Fransa'ya gidip Fransız uyruğuna geçmeyi düşünürmüş hep. Parası olsa hiç durmayıp hemen gideceğini söylediği kimseler var. Bence kendinden başkasını sevmez, tek kendine değer hem de çok değer verirdi. Onun gözünde aydın bir insan olmak, güzel giysi, temiz gömlek, cilalı pabuç giymekti. Kendisini Fyodor Pavlovich'in yasa dışı oğlu saydığı için, bunun böyle olduğunu gösteren kesin deliller vardır. Efendisinin öteki oğullarına oranla durumunun kötü olduğuna kızabilirdi. Bütün haklar, miras hep onlara kalacak, onunsa durumu hiç değişmeyecek, aşçılığını sürdürecekti. Zarfa 3000 rubleyi Fyodor Pavlovich'le birlikte koyduğunu söyledi bana. Bu paranın hayatını kurtaracak kadar büyük bir para olan bu 3000 rublenin zarfa koyulmasının nedeni canını sıkmıştı elbette. Üstelik gıcır gıcır renk renk banknotları görmüştü. Mahsus sordum ona bunu. Kıskanç, bencil insanların önüne çok para yaymaya gelmez. Hem Smerdyakov bu kadar parayı ilk kez bir arada görüyordu. Renk renk banknot destesi belleğinde birinci keresinde herhangi bir sonuca götürmeyen bir etki uyandırmış olabilir. Değerli savcımız, Smerdyakov'un katil olduğu kuşkuları üzerine pro ve kontra her şeyi olağanüstü bir ustalıkla açıkladı bize. Özellikle de şu soruya önem verdi. Niçin Sara nöbetine yakalanmış numarası yapsındı? Doğru, gerçekten de numara yapmamıştır belki. Nöbet sahiden gelmiş, sonra bir ara geçmiş olamaz mı? Bütünüyle iyileşmeyip kısa bir süre için ayılmış olabilir. Saralılarda sık sık görülür bu durum. Savcı Smerdyakov'un cinayeti işlediği zamanın gösterilmesini istiyor. Bunu göstermek o kadar kolay ki. Derin uykusundan uyanmış, kalkmış olabilir. Yalnızca derin bir uykudaydı çünkü. Sara nöbetlerini her zaman derin bir uyku izler. Bu yaşlı Grigori'nin duvarın üzerinden aşmaya çalışan sanığın bacağına yapışıp, avazı çıktığınca baba katili diye bağırdığı zamana rastlayabilir. Grigori'nin sesi gecenin sessizliğinde çın çın ötmüştü. O ara uykusu pek derin olması gereken Smerdyakov bu bağırma ile uyanmış olabilir. Bir saat önce yavaş yavaş ayılması gerekiyordu. Yataktan inip hiçbir şey düşünmeden, hiçbir niyeti olmadan ne oldu diye dışarı çıkıyor. Kafasının içi uğuldamaktadır. Bahçeye girip ışıklı pencerenin dibine gidiyor. Onu gördüğüne sevinmesi gereken efendisinden korkunç haberi öğrenince beyni birden çalışmaya başlıyor. Korkudan tir tir titreyen efendisi her şeyi anlatıyor ona. İşte tam bu sırada hasta beyninde yavaş yavaş korkunç ama pek çekici, akla yatkın bir düşünce beliriyor. Beyi öldürüp 3000 rubleyi almak, suçu da oğluna yüklemek. Mitya'dan başka kimden kuşkulanabilirlerdi? Bütün deliller cinayeti onun işlediğini gösteriyordu. Buraya gelmemiş miydi? İşin sonunda cezaya çarptırılmayacağı düşüncesiyle para tutkusu gözünü döndürmüş olabilir. İnsan benliğini böyle birdenbire kaplayan duygulardan kurtaramaz kendini bazen. Bir dakika önce aklında öldürmek düşüncesi olmayan bir insan bakarsınız katil oluvermiştir. Smerdyakov içeri girip planını gerçekleştirebilirdi. Neyle mi? Yerden alacağı bir taşla. Ama niçin? Amacı nedir? 3000 ruble var ya, hayatını kurtarabilecek 3000 ruble. Ah, kendi sözümü yalanlamıyorum. Bu para gerçekten de var olabilirdi. Efendisinin zarfı nereye sakladığını belki de yalnız Smerdyakov biliyordu. Peki ya yerdeki yırtık zarf? Demin savcı bu zarftan söz ederken boş zarfı acemi Karamazov gibi bir hırsızın orada bırakabileceğini, Smerdyakov'un böyle bir delili arkasında bırakmayacağını söyledi. Hiç de yabancı bir düşünce değildi bana bu. İnanır mısınız, aynı şeyleri Karamazov'un zarfı eline alınca nasıl hareket edeceği üzerine aynı tahminleri 2 gün önce Smerdyakov'dan dinlemiştim. Şaşırıp kalmıştım doğrusu. Mahsus saf numarası yapıyor, belli etmeden bu düşünceyi bana benimsetmeye çalışıyor gibi gelmişti bana. İlk soruşturma sırasında da aynı şeyi mi yaptı acaba? Sayın savcıya da o mu benimsetti bu düşünceyi dersiniz? Ya Grigori'nin karısı diyeceklerdir. Hastanın paravananın arkasındaki yatağında sabaha dek inlediğini duymuş yaşlı kadın. Duymasına duymuş ama güvenilir bir delil değildir bu. Tanıdığım bir kadın vardı, avludaki köpeğin onu bütün gece uyutmadığından yakınıyordu bir gün. Oysa sonra anlaşıldı, zavallı hayvan o gece hepsi 2-3 kez avlamış. Son derece olağan bir şeydir bu. İnsan uyku arasında bir inilti duyup can sıkıntısıyla uyanır ama hemencecik dalar gene. 2 saat sonra gene bir inilti, gene uyanıp uyur, nihayet 2 saat sonra bir inilti daha. Topu topu 3 kez duymuştur iniltiyi. Sabah kalkınca da iniltiden bütün gece uyuyamadığını söyler. Gerçekten de öyle sanır. Uyuduğu zamanı anımsayamayacağı için sabah bütün gece uyuyamadığını sanması doğaldır. İddia makamı Smerdyakov'un intihar ederken bıraktığı nota, cinayeti kendisinin işlediğini, niçin yazmadığını soruyor. O kadar mı vicdansızdı? İzninizle şunu söyleyeceğim. Vicdan pişmanlık demektir. Oysa intihar etmek üzere olan bir insan pişmanlık duymayabilir. Umutsuzluk içindedir o yalnızca. Umutsuzlukla pişmanlık apayrı şeylerdir. Umutsuzluk kindar, uzlaşmaz olabilir. İntihar etmeye karar veren biri, ömrü boyunca kıskandığı bir insandan son anda bir kat daha nefret edebilir. Sayın jüri üyeleri, adli bir hataya düşmekten sakınınız. Size söylediklerimin hangisi gerçeğe uymuyor? Anlattıklarım arasında yanlış olamayacak, saçma bir şey var mı? Düşüncelerimin gerçek olma olasılığı bile varsa, karar verirken çok dikkatli olmalısınız. Oysa yalnızca olasılık mı var? Kutsal her şeyimin üzerine yemin ederim ki, size anlattıklarımın hepsine yürekten inanıyorum. Beni en çok üzen, canımı sıkan, iddia makamının sanığa karşı çıkardığı olayların arasında, onun suçlu olduğunu gösteren bir tek olayın bulunmaması, zavallının birkaç rastlantı yüzünden mahvolacağıdır. Evet, olayların birbirini tamamlaması müthiş. Bu kan, parmaklardan damlayan kan, kanlı gömlek, zifiri karanlık geceyi yırtan baba katili sesi, ihtiyar uşağın başına yediği havaneliyle yere yuvarlanması, burada anlatılan onca şey, ah bütün bunlar öylesine etkili olacak, insanın aklını çelecek şeyler ki. Ama sayın jüri üyeleri, sizlerin aklınızı çelmek öyle kolay değildir. Unutmayın, karar vermekte sonsuz yetkiniz vardır. Kişinin yetkisi genişledikçe sorumluluğu da o ölçüde artar. Konuşmamın bir sözcüğünü almam geri. Ama şöyle düşünelim bir an için, iddia makamının iddia ettiği gibi, müvekkilimin elini babasının kanına buladığını kabul edeyim. Uyarırım sizi, yalnızca bir düşüncedir bu. Yoksa müvekkilimin suçsuz olduğundan bir an bile kuşku etmemişimdir. Şimdi beni dinleyin bakalım. Sizlere bir şeyler söylemek istiyorum çünkü kalplerinizde, kafalarınızın içinde bir çarpışma olacağını sezinliyorum. Kalplerinizden, kafalarınızdan söz ettiğim için bağışlayın beni sayın jüri üyeleri. Ama sonuna dek gerçekten ayrılmamaya, içten olmaya kararlıyım. Hepimiz içten olacağız. Savunma avukatının konuşması burada oldukça kuvvetli bir alkışla kesildi. Son tümcesinin öylesine içten bir deyişi vardı ki, gerçekten de söyleyeceği bazı şeyleri olduğunu, konuşmasının en önemli yerine geldiğini herkes hissetmişti. Ama başkan alkış üzerine yüksek sesle, bu hareket bir daha yinelenirse salonu boşaltacağını bildirdi. Herkes sustu. Fetyukovic bambaşka, duygulu bir sesle sürdürdü konuşmasını. 13. Düşünceye ihanet. Sayın jüri üyeleri, müvekkilimi mahveden yalnızca olayların birbirini tamamlayarak ortaya bir bütün çıkarması değildir. Hayır, onun mahvına bir tek şey neden olmaktadır. Yaşlı babasının cesedidir bu. Dava konusu suç, basit bir cinayet olsaydı delil yetersizliğinden, topluca değil de ayrı ayrı ele alındıklarında, her birinin önemsiz, hayal ürünü oldukları kolayca anlaşılan olayların tutarsızlığından, sanığın suçlu olduğu iddialarını hemen reddeder, hiç değilse sırf olumsuz bir izlenim yüzünden, ne yazık ki haklıdır böyle düşünenler, bir insanı mahvedecek kararı verirken biraz düşünürdünüz. Ama davamızın konusu basit bir cinayet olayı değildir. Sanığın babasını öldürdüğü iddia edilmektedir. Bu öylesine etkileyici bir şey ki, iddia makamının gösterdiği delillerin yetersizliğini, olayların saçmalığını bile örtüyor. Sanığı hiç tanımayan aklı başında bir insanı bile inanmaya zorluyor. Böyle bir sanığı nasıl temize çıkarırsınız? Herkesin kafasında aynı soru. Ya oysa katil? Evet, kişinin onu dünyaya getiren, ondan canını esirgemeyen, çocukken o hastalanınca hastalanan, onu mutlu etmek için her türlü eziyete katlanan, ancak onu sevinçli görünce yüzü gülen babasını öldürmesinden daha korkunç bir şey olamaz. Hayır, hayır, böyle bir babayı öldüremez insan. Sayın jüri üyeleri, baba, gerçek baba ne demektir? Bu yüce sözcüğün anlamı nedir? Gerçek bir babanın özelliklerinden birkaçını saydık. Şu anda öylesine ilgilendiğimiz, içimizi sızlatan cinayetin kurbanı, rahmetli Fyodor Pavlovich, sözünü ettiğimiz babaya hiç de benzemiyordu aslında. Bir felaketti o. Evet, bazı babaların felaketten farkları yoktur. Sayın jüri üyeleri, verilecek kararın önemini göz önünde tutarak, hiçbir şeyden çekinmeden daha bir yakından inceleyelim şimdi bu felaketi. Özellikle şimdi çekinmemek zorundayız. Değerli savcının pek yerinde söylediği gibi, küçük çocukların, yüreksiz kadınların yaptıkları gibi korkumuzu yenmeye çalışmalıyız. Sayın hasmım, eskiden beri birbirimizin karşısındayızdır zaten. Heyecanlı konuşmasının birkaç yerinde aynı şeyi yineledi. Hayır, sanığı savunmayı bırakmam başkasına. Petersburg'dan gelen savunma avukatına da bırakmayacağım. Hem suçlayan hem savunanım. Bunu birkaç kez yinelerken nedense korkunç sanığın, Doktor Herzenstube'nin söylediği gibi, arka avluda yalın ayak tek düğmesi kalmış pantolonuyla dolaşırken, kendisini okşayan insanın verdiği bir kilo fındığı 23 yıl unutmadığından, minnetle andığından hiç söz etmedi. Sayın jüri üyeleri, ne diye daha yakından inceleyelim bu felaketi? Herkesin bildiği şeyleri bir kez daha yineleyelim burada. Müvekkilim kente dönünce nasıl bir babayla karşılaştı? Müvekkilim için duygusuz, bencil canavar denilmesinin nedeni nedir? Kabına sığmaz, yabani, kavgacı bir insandır. Bu yüzden de yargılıyoruz onu şimdi. Ama onun böyle olmasının sorumlusu kimdir? Duygulu, temiz yürekli bir çocuğun bu duruma gelmesinin suçu kimindir? Kim iyi şeyler öğretmeye çalıştı ona, kim okuttu? Çocukluğunda başını bir kerecik olsun okşayan oldu mu?